Evet sevgili kardeşler, tekrar sevgiyle merhaba. Bir hafta aradan sonra tekrar bu kamera aracılığıyla karşınızda olmak, Tanrı'nın sözünü paylaşıyor olmak, içten ve candan söylüyorum ki çok ama çok güzel benim için. Ama başka bir açıdan baktığımda da şunu söyleyebilirim. Kardeşlerle birlikte olmak çok güzel. Yani kardeşlerin kilisede olmamış olması gerçekten de çok büyük bir eksiklik. Yüreğimin derinliklerinde bunu duyumsuyorum, emin olun. Geçmekte olduğumuz bu sancılı süreçte kardeşlerle birlikte olmanın değerini, kardeşlerle birlikte olmanın önemini daha net biçimde anlama ve çok daha net biçimde kavrama imkanına kavuştum sevgili kardeşler. Biliyorum küçük bir kilise topluluğuyduk zaten. Sayıca az da olmuş olsak, emin olun sizlerle birlikte olmak çok çok büyük bir ayrıcalık. Belki de bu yüzden Davut bu gerçeğin altını önemli çizdi, önümüze koydu. Yıllar öncesi. Kardeşlerle birlikte olmak ne iyidir ne hoştur diyerek. O açıdan yürek doluyla söylemek istiyorum ki iyi ki Rab'de kardeşlerim var ve iyi ki her pazar bir araya gelerek kardeşlerimle birlikte Rab'be tapınabilme, onun sözünden paylaşabilme imkanına sahibim. Umarım ileride sevgili kardeşler bir gün dijital dünyaya hoş geldiniz. Nasıl olsa internet var. Ne yapacaksınız kilise toplantılarını? Evinizde rahat rahat oturun, sırtınızı yaslayın ve vaazlarınızı doya doya, defalarca, kerelerce izleyin derse birileri çıkar da emin olun hiç ama hiç şaşırmam. Belki diyeceksiniz ya neden bunu söylüyorsun? Bunu söylüyorum değerli kardeşler, emin olun ilginç bir dönem içerisinden geçtiğimizi hissediyorum. Pek fazla biliyorsunuz hislere fazla önem veren bir kişi değilim. Ama fark ettiğim şu, virüsten daha çok korku ve panik egemen. Yani korku ve kaygı ve panik, emin olun virüsten çok çok daha hızlı bir şekilde her geçen gün yayılmakta. Geçen hafta da ifade ettiğim gibi virüs sonrası her şeyin aynı olacağını ben düşünmüyorum sevgili kardeşler. Zaman içerisinde birçok şey değişecek ve ister istemez bizler de bu değişime, bulunduğumuz hükümetlere tabi olmamız gerektiği için kutsal kitap da bunu, bu gerçeği bizim önümüze koyuyor. Bu değişimlere ayak uydurmak, bu değişimler yönünde hareket etmek zorunda kalacağız her birimiz. Ama yine de şu gerçeğin altını önemli çizmek istiyorum. Bu da çok çok önemli bir gerçek. Yeni dünya düzeni, bizi bekleyen yeni dünya düzeni nasıl şekillenirse şekillenmiş olsun, her şey ama her şey Yeşaya'nın ifade ettiği gibi kutsal, kutsal, kutsal olan, yani her şey üzerinde egemen olan, var olan Rabbimizin eli altında. Değerli kardeşler, evet, ona ait olmak çok büyük bir ayrıcalıktır, hamdolsun. Tüm olup bitenleri ben kaygı içerisinde izliyorum. Ama sonuç ne olursa olsun sevgili kardeşler, virüs sonrası bizi nasıl bir düzen içerisine girmemizi sağlamış olursa olsun değerli kardeşler, Rabbin eli altında olduğumuzu bilmek gerçekten çok çok harika ve bunu bilmek de beni emin olun oldukça rahatlatıyor ve rahatlatarak teselli ediyor, yüreğime su serpiyor değerli kardeşler. Evet, birkaç gündür 91. mezmura odaklandım. Ve eminim ki dünya üzerinde birçok kilise toplulukları, vaizleri bu 91. mezmuru bu dönem içerisinde mutlaka ve mutlaka paylaşmış olmalı. İleride ben de bu mezmur üzerinde konuşmak istiyorum. Sizleri oradaki 16 ayetlik o parça aracılığıyla sizleri tabii ki teşvik etmek isterim. Geçen hafta yapmış olduğum konuşmamda anımsarsanız değerli kardeşler, 91. mezmurdan iki ayet kullanmıştım değerli kardeşler. Ve bu 91. mezmura odaklandığımda o mezmur üzerinde o mezmuru oluşturan ayetler üzerinde, daha doğrusu biraz böyle kafa yormaya, biraz üzerinde düşünüp dua etmeye başladığım zaman ister istemez yine Tanrı'nın sözü beni yine Tanrı'nın sözüne yöneltti ve iki ayeti bildiğimiz, çok iyi bildiğimiz iki ayeti, biri 1. Yuhanna Mektubu 4. bölüm 4. ayet, ki bu 4-4'lük ayet gerçekten benim gözümde 4-4'lük bir ayet. Diğeri de Romalılar 8. bölümde yer almış olan bir başka ayet. 1. Yuhanna Mektubu'na baktığımızda 1. Yuhanna Mektubu 4. bölüm 4. ayette şöyle diyor. Çocuklarım diyor, yavrularım, bana ait olanlar, siz Tanrı'dansınız. Yani sizler bana aitsiniz diyor Rab Tanrı. Ve diyor ki, teselli ederek bizleri, sizde olan diyor, dünyada olandan daha büyüktür. Bakın, neden dünyada olandan daha büyüktür değerli kardeşler? Çünkü bizler iman aracılığıyla sahip olduğumuz ve içimizde konut kurmuş olan kutsal ruh gerçekten de dünyada olandan çok daha büyüktür değerli kardeşler. İşte o nedenle haberci Pavlos bu bilinçle, kutsal ruha sahip olmanın bilinciyle gerçekten şu sözlerle Habercilerin İşleri kitabında, pardon, Romalılar Mektubu 8. bölümde şu sözlerle kardeşleri teşvik etti. Bizi sevenin aracılığıyla, kimin aracılığıyla? Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla bu durumların, hangi durumların? Şu an içinde geçmekte olduğumuz durumların, bunu da içine sokabiliriz. O dönemde, Pavlos'un yaşadığı dönemde kardeşlerin içinde bulunduğu durumlar ve şu anda bizim yaşamakta olduğumuz, içinde bulunduğumuz, bizi o bastıran durumlar diyor ki, hepsinde galiplerden üstünüz diyor değerli kardeşler. Peki bizden dolayı mı? Hayır. Bizde olandan dolayı. Rabbin kutsal ruhu, iman aracılığıyla sahip olduğumuz, yüreklerimizde konut kurmuş olan kutsal ruh aracılığıyla ve ona izin vermenin sonucunda felaket neye dönüşebiliyor? Zafere dönüşebiliyor. Bakın değerli kardeşler, sizi yüreklendirmek istiyorum. Yalnız değiliz. Her ne kadar olup bitenler bizi biraz kabuğumuza çekilmemizi sağlamış olsa da bizler yalnız değiliz. Bizi destekleyen ve bize anlayış veren, ki onun eli altındaysak eğer kutsal ruhun yönetimindeysek eğer, onun desteğiyle değerli kardeşler, bütün olup bitenlerin nasıl bir sonuca doğru gitmekte olduğunu belki bir nebze de olsa anlayabiliyoruz, kavrayabiliyoruz değerli kardeşler. Onun için sizleri teşvik etmek isterim. Yalnız değilsiniz. Ve sözünü ettiğim ikinci ayette Romalılar 8. bölüm 31. ayeti. Peki diyor, böyle bir sonuç karşısında, yani eğer bizi sevenin aracılığıyla her durumda galiplerden üstünsek, böyle bir sonuç önümüzde dikiliyorsa, o zaman diyor ki aynı Pavlos, öyleyse buna ne diyelim diyor. Tanrı bizden yanaysa, yani eğer sen Tanrı'nın tarafındaysan, ait olduğun Rab Tanrı'nın eli altındaysan, eğer sen gerçekten o Tanrı senin tarafında olduğuna eminsen, o zaman diyor ki kim bize karşı durabilir? Kim bize karşı olabilir? Değerli kardeşler, bakın bu harika, muhteşem sonuç karşısında yaşamamız ve tüm varlığımız onun ellerinde, sığınağımız, korunağımız olmuş olduğu için de kesinlikle ve kesinlikle güvenlikteyiz. Hamdolsun. Evet. Bu bir girişti. Bunu söyleme ihtiyacı duydum. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Yeşaya 6. bölümdeydik. O kadar derinlik var ki bu parça, 8 ayetlik parça içerisindeki o zenginlik o kadar çok büyük ki böyle hızlı hızlı geçerekten geride bırakmak istemedim bu parçayı değerli kardeşler. Onun için biraz daha yavaş giderek, maalesef üzülerek söylüyorum, bugün geçen hafta yaptığım konuşmanın kısa bir özetini yaptıktan sonra üçüncü parça olaraktan devam etmek istiyorum ve bugün artık Yeşaya 6. bölümü noktalamak istiyorum değerli kardeşler. Şimdi ilk 8 ayette yer almış olan içeriği anlamaya çalışırken Yeşaya peygamber aracılığıyla iki önemli ruhsal ilkeyi birlikte görmüştük. Yeşaya tüm olumsuzluklar karşısında ne yapmıştı? Doğal olarak iki ayak bir pabuç içerisine girmek yerine tersine durumlara sırtını çevirip yüzünü Tanrı'ya çevirmişti. Tanrı'nın tapınağına gitmiş olmakla, o tapınağa yönelmiş olmakla değerli kardeşler. Ve tapınağa yöneldiğinde neyi kavramıştı? Muhteşem bir gerçeği kavramıştı. Her şey üzerinde, taht üzerinde kutsal olan oturuyor ve her şeye egemen. Bu anlayış, bu gerçek onu teselli etmiş ve tekrar onun tazelenmesine, yeniden ayağa kalkmasını sağlamıştı. Ama sadece bu değil tabii ki. Onun kutsallığı, yüceliği karşısında da ikinci olaraktan ne görmüştük? Yeşaya o kutsallık karşısında ne durumda olduğunu, yüreğinin, dudaklarının ne durumda olduğunu net bir şekilde görmüş ve şu sözleri söylemekten geri durmamıştı. Vay başıma, mahvoldum. Çünkü dudakları kirli bir adamım. Ayet 5. Ve şöyle devam etmiştim sevgili kardeşler. Kutsal olan Tanrı'nın önünde durduğumuzu, yani her şey üzerinde kimin egemen olduğunu gerçek anlamda kavradığımızda, gerçek anlamda bu gerçeği anladığımızda, özümsediğimizde kişi o zaman kendisinin ne durumda olduğunu görebilir değerli kardeşler. Kişi eğer kendi günahını göremiyorsa değerli kardeşler, bunun tek bir nedeni olduğunu düşünüyorum, Tanrı'nın sözü ışığında yaşamıyor olmasıdır değerli kardeşler. Çünkü Rabbin sözü ancak bir ayna gibi ışık olduğu için, Tanrı'nın sözü ışık olmuş olduğu için bizim yüreğimizin ne durumda olduğunu açığa çıkarabiliyor değerli kardeşler. Eğer kişi kendini göremiyorsa bunun tek bir nedeni değerli kardeşler Tanrı sözünün ışığında yaşamıyor olmasıdır. Günümüzde çoğumuzun temel sorunu ne diye bana sormuş olsanız, bence en önemli temel sorun budur değerli kardeşler. Çok basit gelebilir ama gerçek bu. Bizler Tanrı sözünü tabii ki okuyoruz. Belki bazılarımız pazardan pazara işittiği söz ile, vaazla yetiniyor. Bilmiyorum. Ama her gün okuyan da var mutlaka. Ama şunu söylüyorum. Eğer bizler Rabbin sözünü okuyup okuduklarımızı, anladıklarımızı hayatımıza sokmuyorsak ya da Rabbin sözünün hayatımızda işlemesine, hayatımızda bize yön vermesine, öncülük etmesine, bizi değiştirmesine, yontmasına izin vermiyorsak eğer, o sözü okumanın zaten bir faydası yok. Bizler ona izin vermediğimiz zaman nasıl olur da kendi içinde bulunduğumuz durumun çirkin yüzünü, uygun olmayan yüzünü görebiliriz değerli kardeşler. Rab Tanrı'ya biz sözü aracılığıyla yaklaştıkça ve onun sözü aracılığıyla ona yakın oldukça, işte o zaman bizler ne durumda olduğumuzu görebiliyor ve günahlarımızın bizleri onun yüceliğinden nasıl yoksun bıraktığına da net bir şekilde tanık olmuş oluyoruz. Ve hatırlarsanız İbrahim bunu net bir şekilde anlamıştı. Tanrı'nın kutsallığı karşısında, Tanrı'nın yüceliği karşısında şu sözleri söylemişti hatırlarsanız. Tekvin ya da Yaratılış 18. bölüm 27. ayette, ben toz ve külüm, bir hiçim. Ve Pavlos ne demişti, haberci Pavlos, günahkarların en kötüsü benim diye haykırmıştı. 1. Timoteos mektubu 1. bölüm 15. ayette. Ve şöyle devam etmiştim. Eğer ne kadar günahlı olduğunu en çok fark eden kişiyi, fark edenler, fark etmiş olanlar ve bunun doğal sonucu olarak güçten yoksun ve çaresiz durumda olduğunu bilenler, değerli kardeşler, yaşamın her alanında Rab Tanrı'ya en fazla yer verenlerdir. Bunun altını önemli çiziyorum. Yani söylemeye çalıştığım bu. Tanrı'nın sözü ışığında yaşarsanız eğer, değerli kardeşler, kendinizi ne durumda olduğunu görecek ve bütün günahlarınızdan temizlenmek için İsa Mesih'in o kusursuz kanına, çarmıhta, o acımasız çarmıhta akıttığı o kusursuz kanına ihtiyacınız olduğunu da net bir şekilde kavramış, anlamış, başka bir ifadeyle özümlemiş olacaksınız. Şu önemli ruhsal ilkeyi unutmamanız gerektiğini vurgulayarak noktalamıştım. Eğer Tanrı'nın sözü aracılığıyla ona ne kadar yakınsak, yani hangi oranda sözü ışığında adımlarımızı atıyorsak, yaşıyorsak, o oranda günahın çirkin yüzünü görebilir, ondan tiksinebilir ve sırtımızı ona çevirebilir ve o oranda günahtan uzak durmaya çalışırız. Çünkü o söz benim adımlarım için çıra. Biliyorsunuz 119. mezmurun 105. ayeti çok net, çok sevdiğim bir ayet. Ezberlemenizi rica ediyorum. Özellikle bu süreçte bu sözü, değerli kardeşler, nasıl söyleyeyim, anımsayarak, yaşayarak, duyumsayarak, tadarak adımlarınızı atın. Onun sözü adımlarım için çıra, yolum için ışık. Evet, adımlarım için çıra, yolum için ışık olan Rabbin sözleri beni aydınlatacak ve ne durumda olduğumu beni açığa çıkaracaktır değerli kardeşler. Evet, burada kaldık, burada noktalamıştık. Şimdi hızlı bir şekilde geri kalan iki nokta daha var. Yani bu Yeşaya 6. bölümün 8 ayetlik parça içerisinde 4 nokta açığa çıkıyor benim gözümde. Bunların ikisini gördük. Rab Tanrı Yeşaya'ya birinci nokta olaraktan Rab Tanrı'nın her şey üzerinde egemen olduğunu. İkinci olaraktan bu kutsallık karşısında Yeşaya kendinin ne durumda olduğunu, yüreğinin ne durumda olduğunu net bir şekilde göstermişti. Ve üçüncü noktamız ne? Evet, Rab Tanrı ona ne durumda olduğunu göstermişti. Dudakları kirli bir kişiydi, günahlı bir kişiydi. Günahlı olmuş olduğu için güçten yoksun, çaresiz bir kişiydi. Ama bu durum karşısında üçüncü olarak Yeşaya şunu görmüştü. Evet, ancak böyle bir durumda olan kişiyi arıtacak olan, paklayacak olan, temizleyecek olan, evet, Rab Tanrı'nın kendisi. Bunu net bir şekilde Yeşaya görüyor. Yeşaya günahlı olduğunu, ne durumda olduğunu görüp günahını açıkladığında değerli kardeşler ne oluyor? Bakın, günahını görüyor ama günahını görmekle kalmıyor. O noktada kalmıyor Yeşaya. Hepimizin yapması gerekeni yapıyor. Değerli kardeşler, günahını açıkça itiraf ediyor. Diyor ki, ben kirli bir adamım. Dudakları kirli bir adamım. Ve o noktada harika bir şey oluyor. Bakın lütfen 6 ve 7. ayetler. Yeşaya 6. bölüm 6. ve 7. ayetler. Seraflardan biri bana doğru uçtu. Elinde sunaktan maşayla almış olduğu bir kor vardı diyor. Onunla ağzıma dokunarak, işte kor dudaklarıma değdi. Suçum silindi, günahın bağışlandı. Bakın, bu sembolik anlatımda bence önümüze konulan, anlamamız gereken çok önemli bir mesaj var değerli kardeşler. Baş kahin tarafından tüm halkın günahları için sunakta kurban sunulduğunda, ki biz bunu net bir şekilde Leviler 6. bölümde yakmalık sunular hakkında okurken, orada sürekli yanmakta olan bir sunaktan ve yakmalık kurbandan söz ediliyor ve 6. bölümün 12. ayetine baktığımız zaman orada ateşte kurban yakılmış olduğunu görüyoruz. Ve sunakta sunulan kurbandan akmış olan kan simgesel anlamda ne yapıyordu? Simgesel anlamda günahı örtmüş oluyordu. Yani günahın örtülmüş olduğunu net bir şekilde önümüze koymuş oluyordu. Çünkü kan akıtılmadan, kutsal kitap bu gerçeği bizim önümüze çok net bir şekilde koyuyor. Günahın karşılığı olaraktan kan akıtılması gerekiyordu. Çünkü kan akıtılmadan diyor ki günah bağışı olamazdı. İşte bu yüzden İbraniler Mektubu 9. bölümde 22. ayette bu gerçek önümüze şu sözlerle konuyor. Kutsal yasaya göre hemen her şey diyor. Bakın her şey kanla temiz kılınır ve kan dökülmeksizin bağışlama olmaz. Neden? Çünkü değerli kardeşler yaşamın devamını sağlayan nedir? Kandır. Öyle değil mi? Çünkü can kandadır. Ve bu nedenle de yaşam için değerli kardeşler kan gereklidir simgesel anlamda. Biz öldükten sonra sonsuza dek varlığımızı sürdürebilmek için ruhsal kapsamda o çarmıh üzerinde akıtılmış olan kan aracılığıyla aklanmamız gerekiyor ki o kan aracılığıyla sonraki hayatımız Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih ile birlikte sonsuza dek devam edebilsin. Rab seni kurtardığında İsa Mesih'in sonsuz, kusursuz olan kanının temizleme gücünü yaşamına uyguluyor Rab Tanrı ve eski yaşamına ve içinde bulunduğun yaşam içerisinde var olan günahlardan seni ne yapıyor? O kan aracılığıyla iman etmiş olduğun için o gerçekleşmiş kurtuluş aracılığıyla seni ne yapıyor? Paklıyor. Seni paklıyor. Ve ne oluyor? Bunun sonucunda yeniden doğmuş oluyorsun ve yeniden doğar doğmaz ne yapıyor? Kutsal Ruh yüreğinde Romalılar 8. bölümde okuyoruz. Konut kuruyor. Ve Romalılar 8. bölümde konut kurmuş olan Kutsal Ruh senin iman ettikten sonraki hayatının da devamını sağlıklı bir şekilde devamını da ne yapıyor? Sağlıyor değerli kardeşler. Demek ki o kutsal ruhun iman aracıyla konut kurmuş olan kutsal ruh senin yeniden doğmanı sağlıyor ve yepyeni bir yaşam senin yüreğinde başlatıyor. Evet, yaşayanın aklanması için değerli kardeşler ne gerekiyordu? Aslında 6 ve 7. ayetlerde okuduk. Kan ve ikincisi de ateş gerekiyordu. Aslında ikisini bir bütün olaraktan görmemiz lazım. Biraz bunu açıklayacağım tabii ki. Çünkü sunakta o yakmalık kurbanda sunakta kurban yakılırken önce kurban boğazlanıyordu ve o kurbandan akan kan sunakta yanmakta olan o kor üzerine o kan pıt pıt damlıyordu değerli kardeşler. Evet, o yüzden hem ateş hem o kor üzerine damlayan kana gerek vardı değerli kardeşler. Demek ki koru dudaklarına koymuş olmakla bir simgesel bir mesaj bize veriyordu Yeşaya. Bu kor dudaklara konmuş olduğu zaman yaşayanın yüreğinin ne durumda? Yani dudaklarının ne durumda olduğunu net bir şekilde açıklamış, göstermiş oluyordu değerli kardeşler. Yani koru dudaklarına koymakla yapılan bu dışsal hareketin yaşayanın yüreğinde, yüreğinin ne durumda olduğunu açıklamış oluyordu. Evet, dudağın durumu yüreğinin ne durumda olduğunu yansıtıyordu. Çünkü insanın dudaklarından çıkan şey, değerli kardeşler, evet, önce nerede yer alıyor? Kalbinde yer alıyor. Bu gerçek Matta 12. bölümde 34. ayette bize vurgulanmıyor mu? Açıklanmıyor mu değerli kardeşler? Orada çok net bir şekilde ağız yürekte taşanı söyler diyor. Ağız yürekten taşanı söyler. Bunun en güzel örneği nedir? En güzel örneği bana göre birincisi Musa'dır, ikincisi de Yeremia'dır değerli kardeşler. Şimdi çıkış 4. bölüme baktığınız zaman 6. ve 7. ayetlerde Rab Tanrı Musa'ya elini koynuna koy demişti. Bir kanıt olaraktan, çünkü onu Firavun'a gönderecekti Rab Tanrı ve bunun öncesinde ona dedi ki elini koynuna koy. Ve bunu söylediği zaman Musa elini koynuna koyduğunda ne oldu değerli kardeşler? Elini koynuna koydu ve elini koynuna koyup çıkardıktan sonra eli ne oldu? Cüzzam hastalığı olmuştu değerli kardeşler. Bir çeşit deri hastalığı olmuştu. Ama tekrar yüreğine koyup tekrar çıkardığında eski haline eli dönmüştü. Yüreğin ne durumda olduğunu ve yüreğin gerçekten de hasta olduğunu net bir şekilde gösteriyordu. Şimdi o dönemde gerçekten bunu da söylemek istiyorum. Başka bir gerçek de burada önümüze konmakta değerli kardeşler. Cüzzam hastalığı gerçekten de çözümsüz, çözümü olmayan bir hastalıktı. Yani şifa bulan bir hastalık değildi. Bu bize neyi gösteriyor? Çaresizliği, güçten yoksun olduğumuzu gösteriyor. Demek ki bu çaresizliğe, bu imkansızlığa çözüm getiren kim? İşte bu gerçek Rab Tanrı'nın kendisi olduğunu da önümüze koymuş oluyordu değerli kardeşler. Evet, kor bizleri bütün günahlardan temizlemeye devam eden Rabbimiz İsa Mesih'in temizleyen kanını simgeliyor. Çünkü sunakta sunulan kurbandan akan kan kor üzerine damlıyordu. Koru dudaklara koymuş olmakla kan aracılığıyla da aklandığını gösteriyordu. İşte Rabbimizin kusursuz kanı sayesinde sonsuz yaşamın da sahibi olabiliyor. Çünkü o kan korun üzerindeydi. Kor dudaklara dokundurmakla değerli kardeşler kan aracılığıyla dudakların temizlenebileceği gerçeği önümüze konuyordu. Evet, ateş de bizleri arıtarak her geçen gün kutsallığa doğru ilerlememizi sağlıyordu. Yaşaya Rab Tanrı ile karşılaştı. Ve bunun sonucu kutsal olanın önünde ne durumda olduğunu, yani günahını gördü. Arkasından ne oldu? Günahını görmekle kalmadı Yeşaya. İçinde bulunduğum bu durumu, bu günahlı durumdan beni paklayacak olan kişi, temizleyebilecek olan kişi Rab Tanrı'nın kendisi. Bunu da net bir şekilde görmüş oldu. Ama dördüncü ve son olarak Yeşaya şunu da gördü değerli kardeşler. dünyamızın neye gereksinimi olduğunu. Yani dünyayı gördü. Dünyanın neye ihtiyacı olduğunu Yeşaya görmüş oldu. Ne kadar harika bir denklem değil mi? Kutsal olan Tanrı'yı görüyor. Kutsal olan Tanrı onun içinde bulunduğu durumu gösteriyor. Ve Tanrı ancak o durumdan onun kurtarabileceğini de önüne koyduktan sonra temizlenmiş, paklanmış olan Yeşaya görüyor ki artık ben evet paklandım ve Rabbin sözcüsü olmaya hazırım. Yani paklandıktan sonra evet Rabbi anlatmaya, kurtuluşu, kurtuluş haberini insanlara götürmeye artık hazırdı. O açıdan dördüncü noktamız da bu. Bunun olduğunu söylüyorum. Aklanır, aklanmaz, kayıp canlar için, ölüme gitmekte olan canlar için çarpan yüreğini gördü. Tanrı birilerini göndermesi gerekiyordu değerli kardeşler. Bu kayıp olan canlar için. Çünkü günahkarın ölümünden zevk alan, keyif alan bir Tanrı değil hamdolsun. Rab Tanrı günahlı olun, günahlı olan canın yaşamasından yana. Onun için sürekli vurguladığım, çok sevdiğim bir ayet var. Hezekiel 33. bölümde 11. ayette diyor ki ben kötü kişinin ölümünden zevk almam ama kötü kişinin diyor kötü yollarından dönüp yaşamasından sevinç duyarım. Ve arkasından diyor ki dönün. Aslında bugün Rabbimiz de aynı Hezekiel peygamber aracılığıyla o dönemde söylenen sözleri bugün kutsal kitapta net bir şekilde bugün de aslında aynı ilkeyle Rab'tan iş görüyor. Ve diyor ki tüm insanlık alemine dönün. Dönmek nedir? Tövbe edin diyor. Tövbe edin. Tövbe etmek gittiğin istikametten geriye dönmektir. O açıdan dönün diyor. Yani tövbe edin. Bakın Romalılar Elçilerin İşleri kitabında 20. bölümde şöyle diyor bize Rab Tanrı tövbe edip Tanrı'ya dönmeye ve Rabbimiz İsa'ya inanmaya çağırdım. Tövbe edip Tanrı'ya dönmek. Tövbe etmek eşittir Tanrı'ya dönmektir değerli kardeşler. Bakın bu eğer tövbe aslında şöyle diyelim. Dönüş yoksa zaten tövbe mümkün değil. Eğer tövbe yoksa imana giden bir süreç zaten gerçekleşmiyor. O zaman şöyle diyebiliriz. Tövbe ve iman birbirini tamamlayan iki önemli gerçek. Tıpkı madalyonun iki yüzü gibi değerli kardeşler. Demek ki iman tövbe etmeyi kesinlikle gerektiriyor. Evet, bu yüzden Yeşaya tövbe ediyor, aklanıyor ve aklandıktan sonraki süreçte 8. ayette şöyle okuyoruz. Kimi göndereyim diyor Tanrı. Aslında Rab Tanrı biliyordu. Ama Yeşaya kendi arzusuyla hazır olduğunu söylemesi gerekiyordu. İten, hizmete zorlayan bir Tanrı yok hamdolsun. Bizler onun eli altındayız. Ama buna rağmen eğer bizler ona izin verdikçe o bize yön veriyor. İzin vermezsek özgür yaratılan ya özgür yaratılmış olduğumuz için değerli kardeşler bizi zorlamıyor, bizi kamçılamıyor. Bunun altını da yeri gelmişken ifade etmek isteyeyim. İfade etmek istedim. Kimi göndereyim diyor. Bizim için kim gidecek? Yeşaya bu çağrıyı duyunca, bakın bu çağrı bir kulaktan girip öbür kulaktan çıkıp gitmiyor. Öneme alıyor. ve öneme alır, aldıktan sonra ne diyor? Harika bir şekilde beni gönder diyor. Bu neyin ifadesi? İşte ben diyor. Aslında bakın, bu her birimizin yüreğinde kurtulmuş olanlar olarak, Rabbin evlatları olarak her birimizin yüreğinde alev alev yanan bir arzu olması lazım. Ya Rab, işte ben hazırım. Yapmak istediğini yap hayatımda. Canların kurtuluşu için bir araç olarak beni kullan diyebiliriz. Tıpkı Yeşaya'nın dediği gibi. Yeşaya bunu söyledi. Artık hazırdı. Rab Tanrı'nın sözcüsü olmakla olmaya hazırdı Yeşaya. Değerli kardeşler, çok harika bir istek. Ama Musa ne demişti? Değerli kardeşler, bin dereden su getirmişti, öyle değil mi? Ben kimim dedi. Çıkış 3. bölüm 11. ayette. Ben kimim? Firavun'a gidip de İsrail'i Mısır'dan çıkarayım. Ben kimim dedi. Değerli kardeşler, bahaneler çok değil mi? İstersen onlarca bahane üretebilirsin. Bakın Yeremia'da aynı düşünceyi şu sözlerle desteklemişti. 1. bölüm 6. ayette Rab onu çağırdığında "Ah" dedi, "Ya Rab, egemen Rab, konuşmayı bilmiyorum çünkü gencim." Rab Tanrı, bakın değerli kardeşler, kaybolan canlar için yüreği çarpan, bunun altını önemli çiziyorum, güm güm ölüme doğru gitmekte olan canların kurtuluşu için can atan istekli hizmetçiler arıyor. Hazır mıyız değerli kardeşler? Aslında emin olun, hepimiz bu hizmete kendimizi adamamız gerekiyor. Gerçekten bu arzuyla hayatımızı sürdürmemiz gerekiyor. Yeşaya cesaretle bu hizmeti üstlendi ve kendini diri Tanrı'nın ellerine teslim etti. Tanrı'nın işte böyle işçilere gereksinimi var değerli kardeşler. Ve bu noktada şu soruyu sorabiliriz. Tanrı günahkarlarla mı iş görmek istiyor? Yani bizler aracılığıyla mı sonuca ulaşmak istiyor? Evet, belki anlamakta zorluk çekmiş olsak da ben buna evet diyorum değerli kardeşler. Rab Tanrı günahkarlarla, bizleri farklı kılan tek bir şey var. Kurtulmamış kişilerden farklı kılan tek bir özellik var. Bizler kurtulmuş günahkarlarız. Ama Rab bize diyor ki, ben yine bu günahkarlarla sonuca ulaşmak istiyorum. Hedefe ulaşmak istiyorum. Yaşam sözünü günahsız meleklere emanet etmedi Rab Tanrı. Kime emanet etti? Bizlere. Günahlı olan kurtulmuş günahkarlara, yani Tanrı çocuklarına emanet etti. Onun için 2. Korintliler 5. bölüm 18 ve 19. ayetlerde çok net bir şekilde bu gerçeği önümüze koyuyor. Tanrı Mesih aracılığıyla bizi kendisiyle barıştırdı ve barıştırma görevini verdi. Ve 19. ayet diyor ki, dünyayı Mesih'te barıştırdı ve barıştırma sözünü Recep'e, kurtulmuş günahkara, kurtulmuş imanlılara emanet etti. Tüm insanlığa gidip değerli kardeşler, yüce kurtuluşu bildirme ayrıcalığı değerli kardeşler, biz imanlara emanet edilmiş oldu. Düşünebiliyor musunuz? Böylesine kutsal olan görev, değerli kardeşler, bu görevi göksel varlıklara, meleklere değil, zavallı güçten yoksun olan biz günahkarlara, biz insanlara emanet ediyor Rab Tanrı. Bakın, buradaki ince çizgiyi görmezlikten gelmeyelim. Çağrı ne zaman geliyor? Bu çok önemli. Altını önemli çiziyorum. Çağrı ne zaman geliyor? Paklanma gerçekleştikten sonra. Neden? Rab Tanrı günahlı, kirli dudaklarla iş görmüyor. Evet, ağzın önemi var, dudakların önemi var ama kirli dudaklarla Rab iş görmüyor değerli kardeşler. Önce izin veriyor o dudakların, o ağzın temizlenmesine ve daha sonra da kendi yüceliği için etkin bir şekilde kullanıyor. Yani paklanma gerçekleştikten sonra. Değerli kardeşler, bizler günahımızı görüp tövbe ettikten sonra bizleri paklıyor ve bizleri hizmet yönünde harekete geçiriyor değerli kardeşler. Gerçekten de Yeşaya'nın o ana kadar Tanrı'nın çağrısını duymamış olması çok önemli bir noktadır. Tanrı mesajını paklanmış dudaklarla insanlara ulaştırıyor. Tanrı kirli bir kabı kullanmayacaktır, senin de kullanmadığın gibi. Doğru mu değerli kardeşler? Bakın, bu gerçek ne kadar net bir şekilde önümüze konuyor. Paulus'un Timoteus'a yazdığı ikinci mektupta. İkinci bölüm 21. ayette. Eğer bir kimse diyor, bayağı olandan arınırsa, yani Rabbi hoşnut etmeyen durumlardan kendini paklarsa, Rabbin kanı aracılığıyla paklanmasına izin verirse, onurlu amaçlara uygun, kutsal kılınmış, bakın paklanma gerçekleştikten sonra, dikkat edin, paklanma, arınma gerçekleştikten sonra ne diyor? O zaman diyor onurlu amaçlara uygun, kutsal kılınmış, efendisine yararlı ve her iyi işi yapmaya hazır bir kap olacaktır diyor. Demek ki bir kap kullanıldıktan sonra ertesi gün tekrar kullanılması için o kap nasıl yıkanıyorsa bizler de Rabbin eli altında, Rabbin eli aracılığıyla eğer canların kurtuluşu için değişik hizmet alanlarında kullanılmak istiyorsak eğer önce Rabbin bizi paklamasına her gün ihtiyacımız var değerli kardeşler. Onun için Rabbin bizleri paklamasına izin vereceğiz ve Rab da bizi temizleyerek, paklayarak, arıtarak kendi yüceliği için kullanacaktır. Evet, Yeşaya artık göreve hazırdı. Ama nasıl? Günahını görüp tövbe ettikten sonra. Demek ki Romalılar mektubunda ifade edildiği gibi diri kurban olarak kendini ne yapıyor? Yeşaya sunuyor. Diri bir kurban olarak kendini sunuyor. Onun için Romalılar mektubunda 12. bölümde diyor ki bedenlerinizi 1. ayette bedenlerinizi diri kutsal Tanrı'yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun diyor. Sunsanız fena olmaz demiyor. Bakın bizler kurban, şu anda kurban yok. Çünkü tek ve son kurban Rabbimiz İsa Mesih'i o çalmışta bunu tamamladı, sonuçladı. O perdenin yırtılmış olması, artık tapınağın olmamış olması bizi kurbanlardan, kurbanların artık olmaması gerçeğini önümüze koyuyor. Kurban Rabbin bedenleri, Rabbimizin kurtarmış olduğu bedenler, yani bizim kendi bedenlerimiz değerli kardeşler. O açıdan bizler de bedenlerimizi diri, kutsal, Tanrı'yı hoşnut eden birer kurban olarak sunmamız gerekiyor ki ruhsal tapınış gerçekleşmiş olsun. Demek ki harika olan gerçek, Yeşaya nereye gitmemi istiyorsun diye soru sormadı değerli kardeşler. Tamam yaparım ama benim bunu yaptıktan sonra karşılığı ne olacak, kazancım ne olacak diye bir takım sorular da sormadı değerli kardeşler. Deyimi yerindeyse Yeşaya Tanrı için boş bir çeke aslında imza attı. Ne olacağını bilmeden değerli kardeşler, imanla, Rab Tanrı'yla bir pazarlığa girmedi. Tanrı çağırdı, Yeşaya yanıt verdi. Tanrı buyurdu ve o da buyruğa boyun eğdi. Hiçbir karşılık beklemeden, koşulsuz verilen yanıt, sadece Tanrı'ya yakın olan kişinin yüreğinden gelebilir değerli kardeşler. Bugün sen de günahlarından sıyrılıp ona yakın olabilirsin. Kullanılmak üzere hazır bir kap durumunda olabilirsin. Günah üzerinde yengi kazanan seni de günahlarından yıkamak ve kendi yüceliği için etkin bir şekilde kullanmak istiyor. Yani sonuca seninle birlikte gitmek istiyor. Onun ellerinde insanların kurtuluşu için bir kap olmak, kullanılmak üzere hazır. Hani Yuhanna 2. bölümde İsa'nın ilk mucizesinde gerçekleştirdiği ilk mucizesinde ne diyor? Hazır duran boş küplerden söz ediyor. Suyla doldurulan küplerden. Aynı şekilde. Bizler de temizlenmiş yani boş, kullanılmaya hazır kaplar durumunda Rabbin önünde olmamız gerekiyor. Bu süreç bizim daha çok kendimize gelmemizi, ne durumda olduğumuzu görmemizi sağlasın ve Rabbinin de ne kadar değerli olduğumuzu göstersin ve Rab Tanrı bizi kendi yüceliği için ne kadar kullanmaya istekli olduğunu görmemizi sağlasın değerli kardeşler. Onun ellerinde insanların kurtuluşu için kullanmak istemez misin? Ama atman gereken çok önemli bir adım var. Yaşaya gibi ne durumda olduğunu görüp, itiraf edip temizlenmek ve Rab ile olan ilişkini düzeltmek. Eğer Rab Tanrı eğer hayatında yoksa, yani evet Kutsal Ruh aracılığıyla yüreğinde konut kurmuş olabilir ama onun eli altında, Kutsal Ruh'un yönetimi altında değilsen, Tanrı'nın sözü ışığında adımlarını atmıyorsan değerli kardeşler, bu mümkün olmayacak. Daha da kötüsü, yaşamındaki günahlardan dolayı yaşam çok daha acı ve hüsran verici olacaktır kesinlikle. Sağlıklı bir şekilde bu ilişkiyi devam ettirebilmenin tek bir yolu var. Gizli olsun, gizli olduğunu düşündüğümüz olsun ya da değerli kardeşler açık olsun, günahlarımızı teker teker Rabbin önüne getirmeli ve terk etmemiz gerekiyor. 2. Timoteos 2. bölüm 21. ayette okuduğum gibi Rabbin ellerinde onun yüceliği için kullanılabilen birer kap. Yani onurlu amaçlara uygun, efendisine yararlı ve her iyi işe hazır birer kap durumunda olmak. Evet, Yeşaya ne kadar kirli olduğunu gördü. O kutsal olanın önünde. Ama görmekte kalmadı. Bu çok önemli. İzin verdi. Bakın, izin verdi. Evet, gördü, bunu ancak Rab yapabilir. Ama o da izin verdi temizlenmek için. Rab Tanrı onu temizlesin diye. Ve temizlendikten sonra da değerli kardeşler, Rab Tanrı'nın elinde olağanüstü bir şekilde Yeşaya kullanıldı. O zaman sorabilirim, sen ne durumdasın değerli kardeşim? Bu evlere kapandığımız diri sözü aracılığıyla, dualarla ona yakın olmaya çalıştığımız bu süreç içerisinde değerli kardeşler, gerçekten Rab bize ilişkimizin nasıl bir noktada olduğunu göstersin. Ve tabii ki bu sıkıntılı süreç de aynı zamanda, bu süreç sonrası da aynı zamanda da nasıl bir tutumla yola devam etmemizi de Rab açıklasın. Değerli kardeşler, önümüzde nasıl bir süreç bizi bekliyor bilmiyoruz. Ama Rab Tanrı bu dönem içerisinde bize bunu da göstersin. Dualarımız ve onun sözüne yakın bir duruş sergileyerek.